Kurtuluş Savaşı'ndaki cepheler. Birinci Dünya Savaşı'nda pek çok cephede savaşan Osmanlı Devleti, Mondros Ateşkesi ile savaştan çekilince ülkenin her bölgesi düşman işgaline uğradı. Yer yer işgallere karşı direnişler kendisini gösterdi. Düzenli ordu kuruluncaya kadar Anadolu'da mücadele Kuvayi Milliye Birlikleri tarafından yürütüldü. Kurtuluş Savaşı'ndaki cepheler Doğu, Batı ve Güney'de olmak üzere başlatılmıştır. Doğu Cephesi. Açılma nedeni. İhtilaf devletleri Doğu Anadolu'da Wilson ilkelerine bağlı olarak bir Ermeni devletinin kuruluşunu gerçekleştirmek amacıyla büyük katliamlar başlatmıştır. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın 24. maddesine bağlı olarak bölgenin kendilerine ait olduğunu söyleyen Ermenilerin halka zulüm ve baskı kullanarak bölgeden Türk halkının nüfusunu azaltmak istemeleri ve bu duruma tepki olarak Türk milletinin direnişe geçmesi Doğu Cephesi'nin doğmasına neden olmuştur. Ermeniler Tanzimat Fermanı ile diğer azınlıklar gibi haklar elde etmiş, Islahat Fermanı ile kilise ve okul açmışlar, Berlin Anlaşması ile Rusya ve İngiltere'nin desteğini almışlardı. Ermeniler 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlılar karşısında yer alan Ruslara Kafkas cephesinde yardım ettiler. 1. Dünya Savaşı sırasında ordunun geçiş güzergahlarını tahrip edip yok ettikleri için Osmanlı ordusu erzak sıkıntısı çekmiş ve sonrasında binlerce Osmanlı askerinin donmasına neden olmuştur. Sovyet devrimi sırasında Gürcistan ve Ermenistan devletleri kuruldu. Sevr Anlaşması ile Ermeniler devlet kurmaya kalkışınca 1920'de Kazım Karabekir Ermenilerin isyanını bastırarak Ermenileri yenilgiye uğratması üzerine Ermeniler barış istediler. Bunun üzerine Ermenilerle Gümrü Anlaşması yapıldı. 3 Aralık 1920 Gümrü Anlaşması. Buna göre Kars ve Dolayları Büyük Millet Meclisi'ne bırakıldı. Ermeniler Sevr Barış Anlaşması'nı geçersiz saydılar. Bu anlaşma ile Ermeni sorunu çözüldü. Doğu sınırının güvenliği sağlandı. Doğudaki Türk birlikler ve ayrıca silah araç ve gereçleri batıya kaydırıldı. Halkın Büyük Millet Meclisi'ne olan güveni arttı. Gümrü Anlaşması ile Büyük Millet Meclisi ilk kez tanındı. İlk siyasi ve askeri zafer elde edilmiş oldu. Gümrü Anlaşması ile Ermeniler Sevr Anlaşması'nı tanımayarak Doğu Anadolu bölgesindeki amaç ve isteklerinden vazgeçtiler. Ermenistan Büyük Millet Meclisi hükümetin varlığını tanıyan ilk devlet olsa da bu anlaşmadan 3 gün sonra Sovyetler Erivan'a girerek Ermenistan devletin varlığına son verdi. Erivan bölgesinde Sovyetlere bağlı Ermeni Cumhuriyeti kuruldu. Gümrü Anlaşması Doğu sınırlarının belirlenmesine katkıda bulundu. Sovyet Rusya 16 Mart 1921 tarihli Moskova ve 13 Ekim 1921 tarihli Kars anlaşmalarıyla Gümrü Anlaşması'ndaki şartları aynen kabul etmiştir. Ve böylece Doğu Cephesi kapanmıştır. Güney Cephesi. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın uygulanması sırasında Güney Cephesi oluştu. Bu cephede Fransız ve Ermenilerle mücadele edildi. Adana, Antep, Maraş ve Urfa'da Fransızlara karşı güçlü direniş başlatılmıştır. Bu cephe savaşlarında Şahin Bey, Sütçü İmam gibi mücahitler etkili oldu. Yöre halkının Fransa ve Ermenilere karşı yaptığı başarılı mücadeleler nedeniyle Antep'e Gazi, Maraş'a Kahraman, Urfa'ya ise şanlı ünvanları verilmiştir. Burada verilen mücadeleler Sakarya Savaşı sonucunda Fransızlarla yapılan Ankara Anlaşması ile sona erdi. Suriye sınırı bugünkü Hatay dışındaki büyük ölçüde belirlenmiştir. Düzenli ordunun kurulması. Kuvayi Milliye şefleri bağımsız hareket ettiği için diğer direniş güçleriyle birliktelik sağlanamıyordu. ihtiyaçlarını halktan karşılayan bu birlikler bazen adaletsiz davranışlar sergileyebiliyorlardı. Meclis 12 Temmuz 1920'de toplanarak bir düzenli ordunun kurulmasına karar verdi. Bunu gerçekleştirmek için de Kuvayi Milliye'de bulunan yetenekli milislerin düzenli askeri birliklerin kadrolarına geçirilmesi ve halktan savaşacak yaşta olanların ise askere alınması sağlandı. Kasım 1920'de ikiye bölünerek Batı cephesinde yeni bir taktik uygulandı. Batı cephesinin kuzey bölgesine Albay İsmet Bey, güney bölgesine ise Albay Refet Bey komutan olarak atandı. Fevzi Paşa, Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı görevlerine atandı. Batı cephesi kumandanlığından alınan Ali Fuat Cebesoy ise Moskova Büyükelçisi olarak Rusya'ya gönderildi. Birinci Yunan'ın Muharebesi 6 Ocak 1921. Düzenli orduya katılmak istemeyen Çerkez Ethem'in ayaklanmasından Yunanların yaralanmak istemesi, Yunanların Ankara'ya almak ve Büyük Millet Meclisi'ni dağıtmak istemeleri, Türk ordusunun toparlanma ve yeniden teşkilatlanmasını engellemek istemeleri, daha önce İzmir ve Bursa'yı ele geçiren Yunanların Eskişehir'de alarak Anadolu'da önemli bir stratejik noktayı ele geçirmek istemeleri. Yunanlılar bu amaçlarına ulaşmak için 6-10 Ocak 1921'de saldırıya geçtiler. Sonuçları. 6 Ocak'ta başlayan Yunan ileri harekatı 10 Ocak'ta durduruldu. Halkın morali, savaşma gücü ve Büyük Millet Meclisi'ne desteği arttı. Yunanlılar ilk kez Anadolu'da düzenli bir orduyla karşılaştı ve büyük zayiatlar vererek geri çekilmek zorunda kaldı. Böylece Kuvayi Seyyare'nin kaldırılması ve düzenli ordunun kuruluşu kesinleşti. Askeri alma işleri hızlandı. İsmet İnönü generalliğe yükseltildi. Düşman kuvvetler arasında görüş farkları belirdi. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu kabul edildi. Londra Konferansı toplanarak Büyük Millet Meclisi Londra Konferansı'na davet edilerek Sevr Anlaşması kabul ettirilmeye çalışıldı. 1 Mart 1921'de Afganistan Dostluk Anlaşması yapıldı. 12 Mart 1921'de İstiklal Marşı kabul edildi. 16 Mart 1921'de Moskova Anlaşması imzalandı. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun kabulü 20 Ocak 1921. 20 Ocak 1921'de kabul edilen Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'yla Türkiye Devleti'nin ilk anayasası düzenlenmiş ve Teşkilat-ı Esasiye adıyla kabul edilmiştir. Teşkilat-ı Esasiye kurucu bir anayasa olarak kabul edilmiştir. Devletin resmi ismi 3. ve 10. maddelere göre Türkiye olarak belirlenirken bu anayasadan önce Büyük Millet Meclisi ismiyle anılan meclis Türkiye Büyük Millet Meclisi şeklinde yeniden adlandırmış ve böylece meclise resmiyet kazandırılmıştır. Meclisin ismi Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak adlandırılmıştır. İstiklal Marşı'nın kabulü 12 Mart 1921. Mehmet Akif Bey Ankara'daki Taceddin dergahında yazdığı ve Türk ordusuna hitap ettiği şiirini yarışmaya gönderdi. Türk ordusuna hitaben edilen bu şiir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 12 Mart 1921 tarihli oturumunda kabul edildi. Mecliste İstiklal Marşı'nı okuyan ilk kişi Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Supi Bey olmuştur. İstiklal Marşı daha sonra Osman Zeki Üngör tarafından bestelenmiştir. Londra Konferansı 23 Şubat 12 Mart 1921. İnönü Savaşı'nın kazanılması uluslararası alanda büyük yankı uyandırdı. İtilaf devletleri Londra'da bir konferans düzenleyerek yaptıkları ufak tefek değişikliklerle Sevr Anlaşması'nı Büyük Millet Meclisi'ne kabul ettirmek istemişlerdir. konferansta bir uzlaşma sağlanamadı ve konferans bir sonuç alınmadan dağıldı. Londra konferansı ile Türk milleti milli mücadeleyi ve haklı davasını Avrupa devletlerine duyurdu. Ayrıca bu konferansta İtilaf devletleri arasındaki fikir ayrılığı iyice derinleşti. Türk-Afgan Dostluk Anlaşması 1 Mart 1921. Büyük Millet Meclisi hükümetini tanımak ve karşılıklı olarak yardımlaşma sağlamak amacıyla Afganistan ile dostluk anlaşması yapılmıştır. Moskova Anlaşması. İki ülke arasında siyasi ve askeri ilişkileri başlatmak, karşılıklı olarak birbirlerini tanımak amacıyla Türkiye ve Rusya arasında yapılan bir anlaşmadır. Sovyet Rusya, Büyük Millet Meclisi hükümetini tanıyan ilk batılı devlet olmuştur. İkinci Yunan Muharebesi 23 Mart 1 Nisan 1921. Nedenleri. Londra konferansından bir sonuç alınmaması ve Türk tarafının konferansı terk etmesi, Sevr Anlaşması'nın kabul edilmesini hızlandırmak arzusu ile İtilaf devletlerinin Yunanistan'ı harekete geçirerek kışkırtmaları, ayrıca Yunanların 1. Yunan'daki kaybettikleri prestiji tekrar sağlamak istemeleri, Yunanların Ankara'ya alarak Büyük Millet Meclisi'ni dağıtmak isteği, Yunanların Pontus Rumlarına yardım isteği ve Türk tarafının Yunan ilerleyişini durdurmak amacı nedenleriyle 1. Ünönü Muharebesi yapılmıştır. Sonuçları. Yunan ordusu yenildi. Türk halkının Büyük Millet Meclisi'ne inancı arttı. Mustafa Kemal, siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makus tarihini yendiniz sözüyle İsmet İnönü'ye moral desteği verdi. Fransızlar görüşmeler yapmak için Ankara'ya temsilci gönderdi. İzmir'in Yunanlara bırakılmasına kızan ve Türk halkının mücadele azmini anlayan İtalyanlar Anadolu'dan çekilmeye başladılar. 5 Temmuz 1921. Eskişehir-Kütahya Savaşları 10-24 Temmuz 1921 nedenleri. Yunanların 1. ve 2. Ünönü Savaşları'nda kaybettikleri prestiji tekrar sağlamak istemeleri, Türk ordusunun toparlanmasını sağlamadan yeniden bir saldırı ile yok etmek istemeleri.
Sevr Antlaşması'nı Türk milletine zorla kabul ettirmek isteyen İngilizlerin de desteğini alan Yunan ordusu, Bursa ve Uşak üzerinden hareketle Eskişehir'i ele geçirmek için saldırıya geçti. Yunanlılar bu saldırıyla Eskişehir'i alarak demir yollarını denetim altına almayı, bu hat üzerinden ilerleyip Ankara'ya ulaşarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni dağıtmayı, düzenli orduyu yok etmeyi ve Anadolu'yu ele geçirmeyi amaçlamışlardı.
Batılı devletlere savaş güçlerini gösterip desteklerinin devamını sağlamak istemeleri, 2. Yunan Savaşı'nda ulaşamadıkları amaçları gerçekleştirmek istemeleri nedeniyle Eskişehir-Kütahya Savaşları başlamıştır. Marif Kongresi 16-21 Temmuz 1921. Mustafa Kemal bir yandan cephede düşmanla savaşırken bir yandan da eğitimle ilgili çalışmaları yapıyordu. 15 Temmuz 1921'de Ankara'da Marif Kongresi düzenlenerek eğitimin sorunları, okul ve öğretmenlerin durumları tartışıldı ve problemlere çözüm arandı. Eskişehir-Kütahya Savaşları'nın olduğu bir zamanda eğitim kongresinin düzenlenmesi oldukça önemli bir gelişmeydi. Mustafa Kemal, kongrenin açılış konuşmasında kongrenin İlim ve İrfan Kongresi olduğunu belirterek sözlerine başladı. Öğretmenlerin kalkınma ve aydınlanmadaki önemine ve üstlenecekleri vazifeye değinildi. Mustafa Kemal Paşa'ya komutanlık yetkisinin verilmesi. Yunan ordularını yenebilmek ve işgalleri önleyebilmek için kararların ve tedbirlerin daha hızlı alınması gerekiyordu. Büyük Millet Meclisi'nde başlayan gizli oturumlarda Mustafa Kemal Paşa'ya verilecek olan başkomutanlık yetkisi tartışıldı. Çoğunluğun kabulü ile 5 Ağustos 1921'de Mustafa Kemal Paşa başkomutan olarak 3 ay süreyle yetkilendirildi. Tekalifi Milliye Kararlar, Milli Vergi, 7 Ağustos 1921. Milli mücadelenin başarıya ulaşması, mevcut durumun düzenlenmesi, ordunun silah, cephane ve benzeri ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyordu. Büyük Millet Meclisi'nin yeterli mali gücü yoktu. Bu sebeple topyekün mücadele için her evden ordunun ihtiyacı için bir kat çamaşır, bir çift çorap ve benzeri ihtiyaçlar 3 gün içinde bölgelerde kurulan tekalifi milliye komisyonlarına teslim edilmesi ile ilgili kararlar yayımlandı. Her il ve beldede bunun için tekalifi milliye komisyonları kuruldu. Sakarya Meydan Savaşı, 23 Ağustos, 13 Eylül 1921. Nedenleri: Türk ordusunun önemli yerleri kaybetmek istememesi ve Türk ordusunun Sakarya'nın doğusunda beklemesi. Yunanların Sakarya Nehri'nin doğusuna geçerek Türk ordusuna son darbeyi vurarak dağıtmak istemesi. Yunanlar ardından Ankara'yı alarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni dağıtarak Sevr'i kabul ettirme, Pontuslara yardım, Batılı devletlerin desteğini sürdürmek istemeleri Sakarya Meydan Savaşı'nın çıkmasında etkili olmuştur. Sonuçlar: 10 Eylül günü başlayıp 22 gün süren savaşla Türk ordusunun 2. Viyana bozgundan beri devam eden geri çekilişi taarruza dönüştü. Yunanlılar batıya doğru çekilmeye başladılar. Taarruzdan savunmaya geçtiler. Başkomutan sıfatıyla Mustafa Kemal en ileri hatlarda savaşmış ve ordunun savaş gücünü artırmıştır.
Hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır.
Emrini veren Mustafa Kemal, vatanın topyekün savunulması istenmiştir. Savaşlarda yeni bir taktiktir. Halkın morali ve Büyük Millet Meclisi'ne olan güveni arttı. Yunanlılara İtilaf Devletleri'nin güveni sarsıldı. İtilaf Devletleri arasındaki anlaşmazlıklar arttı. Mustafa Kemal'e Mareşallık ve Gazilik ünvanı verildi. 19 Eylül 1921. Ruslarla Kars Anlaşması yapıldı. 13 Ekim 1921. Fransa ile 20 Ekim 1921'de Ankara Anlaşması imzalandı. Savaş parolası ya istiklal ya ölüm olmuştur. Ukrayna ile de bir anlaşma yapılmıştır. Mareşallik. Mustafa Kemal Paşa'ya gazilik ünvanı ve mareşallik rütbesi verilmesi. Zaferin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi 19 Eylül 1921'de toplanarak bir kanun hazırladı. Bu kanunla Türk milletinin bir şükranı olarak Mustafa Kemal Paşa'ya gazilik ünvanı ve mareşallik rütbesi verildi. Bu zaferin ardından uluslararası siyasi başarılar da devam etti. Ekim 1921 Kars Anlaşması. Yapılan anlaşmaya göre Ardahan Türkiye'de, Batum ise Gürcistan'da kalmak şartıyla doğu sınırlarımız belirlenmiş oldu. 20 Ekim 1921 Ankara Anlaşması. Sakarya Zaferi'nden sonra 20 Ekim 1921'de Fransızlarla Ankara Anlaşması imzalanarak Hatay hariç güney sınırlarımız belirlendi. Böylelikle güney cephesi kapanmış oldu. Burada bulunan mevcut Türk birlikleri gizlice batı cephesine kaydırıldı.